Profesör Doktor Ekrem Buraya İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün eskiye gideceğiz ve çarşı pazar gezeceğiz.
Eski ama hala devam eden bir anane.
Evet.
Değişerek de olsa.
Şimdi de öyle ama herhalde eskiden de öyledir. Bir şehrin en kalabalık yeri.
Ve merkezi.
Evet.
Yani insanların en çok toplandığı. Hatta bir yere şehir demek için kriterlerden bir tanesi ve en mühimi orada çarşının olmasıdır. Köylerde çarşı yoktur biliyorsunuz. Köyle şehir arasındaki ne? Şimdi şehir deyince insanlar büyük şehirler akıllarına geliyor. Kasabalar da şehirdir. Yani eski terminolojiye göre bir kasaba ve vilayet merkezi aynıdır, şehirdir. Zaten vilayet merkezleri kasabanın merkez, vilayet merkezi olan yeridir. Yani diyelim ki Bilecik. Bilecik'in vilayet merkezi de aslında bir kasabadır. Bilecik'in 3-4 tane kazası var, biridir. Şehirden kastımız çarşıdır. Çarşı varsa orası şehirdir. İster küçük olsun, ister büyük olsun.
Bu aynı zamanda oraya insanların ilgi gösterdiği,
evet,
anlamına geliyor.
Bu insanların oraya mal getirdiğini, orada belli bir paranın döndüğünü,
ticaret yapıldığını,
ticaretin döndüğünü ve bu ticaretin bir koruma altında, yani bir otorite, devlet koruması altında olduğu ve bundan dolayı vergi tahakkuk ettiği birbirine bağlı hadiseler.
Şimdi eskiden bir şehir kurulurken bile oradan bir ticaret yolunun geçip geçmediği, bazıları kendiliğinden oluyor ama bazen de bir yönetici eliyle bir yerde bir yerleşim yeri açılırken ya da bir yerleşim yeri varken ticaret yolları düzenlenirken o şehirden geçmesi,
evet,
hesaplanıyor.
Şehirlerin kurulmasında bir güvenlik endişesi vardır. Bir topluluk kendini korumak için böyle dağda kimsenin ulaşamayacağı bir yere yerleşir. Nüfusu artınca orası bir şehir olur. Kaçınılmaz. Ama ekseriya şehirler sizin dediğiniz gibi yolların kavşak noktalarında, yolların konak mesafesinde. Mesela burada bir şehir varsa en az 30 kilometre ileride bir konak. Yani sabah çıkıp akşama varabileceğiniz mesafede bir şehir olur. Daha yakın şehir kolay kolay teşekkül etmez. Bunların hepsi ihtiyaçlarla doğmuştur. Ve şehirlerin ekserisi zaten ticari sebeplerle doğmuştur. Yol kenarına bir han yapılır. Yolcular kalsın diye. O handa yolculara ne lazım? Yiyecek lazım. Lokanta olur. Han yatacak. Atlarını koyacak. Tımar. Ahır tımar edecek. Nallayacak. Nalbant. Nalbanta nal bulan demirci. Adamların demir aksamı var. Derici. Kumaşçı. Zaruri eşya satan yer. Bunlar bir müddet sonra bakarsınız o konak yerlerinde küçük bir çarşı teşekkül etmiş. Peki o çarşıda esnaf ve orada çalışanlar nerede otururlar? O çarşının arka taraflarına evler yaparlar. Ondan sonra orası bir bakarsınız bir şehir olmuş.
Yavaş yavaş büyüyor.
Yani ben buraya bir şehir kuracağım. Olmuyor. Öyle şehirler de var Avrupa'da ve Türkiye'de. Yani hükümet karar veriyor. Burada bir şehir olacak. Emniyet mülazası. Mesela soygunlara mani olmak. Güvenlik. Var öyle şehirler var. Türkiye'de de var. Ama ekseri şehirler çarşı etrafında kurulur. Çarşının hemen yanına mabet yapılır. Yani bizim için söylenecek olsa cami yapılır. Hamam yapılır ki hamam da çarşının bir parçasıdır zaten. Aynı zamanda ticari bir faaliyettir. Mektep yapılır. Bizde meydan adeti yoktur. Çarşı meydan sayılır.
Ama zaten bunlar da böyle birbirini görecek, birbirini kapatmayacak şekilde kurulduğu
ferahtır
için dolayısıyla bir meydana dönüyor.
Meydana dönüşür zamanla. Meydana dönüşür. Tabii çarşının hususiyeti dediğim gibi şehirlerin alameti farikasıdır. Ve çarşının başka bir hususiyeti de her çeşit insanın girip çıktığı bir yerdir. Burada insanlar inanılmaz derecede sosyalleşirler. Çarşı görmeyen insan yabani bir insan gibidir. Onun için esnaf her zaman daha açık fikirli olur. Çok çeşitli insanla karşılaştığı için. Alışveriş yapan insan da ondan daha az da olsa açık fikirli olur. Çarşıda din, ırk farkı yoktur. Paranın rengi yoktur. Her çeşit para tedavül ettiği gibi her dinden, kültürden insan çarşıda beraberce
bulunur. Özellikle bizim coğrafyamız,
bizim coğrafyamız için daha, bu daha barizdir. Bunun şöyle de bir faydası var. Sosyal barışa hizmet eder. Çarşılar. Yani bir yerde çarşı varsa insanlar orada insani yüzlerini gösterirler. İhtiyaçlarını alırlar ve satarlar. O cemiyette bir barış hasıl eder.
Mesela bir Müslüman bir Rum'dan alışveriş
yapar
mı?
Yapar zaten. Mesela İstanbul esnafı zaten paylaşılmıştır. Küçük sanatların ekserisi Ermenilerdedir. Ermeniler sanatkar bir millettir. Çünkü daha eskiden gelmiş, yerleşik hayatı geçmişler.
El
sanatları onlardadır. Nal çakmaktan tutun deliciliğe kadar. Mesela İstanbul bakkallarının tamamına yakını Rum'du.
Eskiden.
Tamamına yakını Rum'du. Hatta Karamanlı bakkal tiplemesi derler. Karaman demek Anadolu Rum'u demektir. Yani Anadolu Rum'udur. Yaparlar. Dediğim gibi çarşıda paranın rengi yoktur. Ve bu işte insanların karşılıklı olarak birbirlerine toleranslı olması neticesine doğurur. Onun için çarşının varlığı işte şehirli diyoruz. Şehirli, medeni. Medine şehir demektir. Medeni şehir demek.
Ticaretle
ortaya. Ticaretle oluyor. Ticaretin olmadığı bir yer şehir değildir. Yani bir yerde çarşı yoksa orası turistik şeydir, bir
müzedir
yani. Öyle bir çarşı olmayan bir şehir olamaz.
Bir de şöyle bir tarafı var çarşıların. Alışverişe gittiniz. Hem belki konuştuğunuz dilin dışında diller öğrenmek durumunda kalıyorsunuz.
Evet.
Esnaf olarak bakalım. Hem insanlarla iletişim kurmayı öğreniyorsunuz. Çünkü ticaret yapacaksınız.
Tabii.
Biraz daha güler yüzlü olmak, insanların halinden, evet, dilinden, evet, anlamak. İşte bunların hepsi üst üste konduğunda hakikaten bizim için medeniyet, evet, kavramının temelini oluşturuyor.
Evet, evet, çarşı öyle bir şey. Bugün de öyledir ya, çarşıya gidiyorsunuz. Yani çarşı esnafı pek çok lisanı, evet, konuşacak kadar konuşuyor.
İhtiyacı olduğu kadar.
Ve insan münasebetlerine bakın. Evet, onların içinde dangutları var elbette ama hepsi nazik. Hepsi tamam efendim. Sorun değil efendim. Bakın neden?
Gerçek esnaf.
Esnaf çünkü. İşte bu insanın karakterini yumuşatıyor. İşte medeniyet dediğimiz şey bu. İnsanların birbirine karşı toleranslı, ölçülü, haddini bilen olması. Ne maksatlı olursa olsun. Esnafınki menfaat için. Ama olsun. Neticede bir düzen kuruyor.
Ama şehirde. Gün sonunda o menfaat içinde olsa bir alışkanlığa dönüşüyor insanlar, evet, için. Dönüşüyor. Ve usta çırak ilişkisi belki çarşıları, evet, dakikalar ilerledikçe konuşurken bundan da bahsedeceğiz. Sadece mesleğini değil bu sosyal düzeni de, evet, onlara, evet, aktarıyorlar.
Çarşının varlığı zaten sosyal düzene en büyük katkı yapan unsurlardan bir tanesi.
Mesela şu anda bizim üzerine çok konuştuğumuz ve belki de esnaf teşkilatının ahlaki temellerini oluşturan ahilik teşkilatı da çarşıların eseri.
Tabii. Şimdi gerek sanatkar, gerek satıcı nasıl yetişiyor? Yani ben bir dükkan açacağım diyor mu adam? Diyordur belki de. Ekseri şöyle babadan oğula geçiyor. Veya usta çırak arasında bu işler dönüyor. Bu işe bir şekilde başlıyor adam. Ondan sonra çırak yetiştiriyor. Bir de çırak yetiştirmek sadece kendi menfaati için değil. Bir meslek ahlakının da ifadesidir. Yani ben bu işi öğrendim, ustalarım bana öğretti. Ben de başkalarına öğretmenim. Bakın bunun da cemiyete çok faydası vardır. Bir insan birkaç kişinin meslek sahibi olmasına yol açıyor. Mekteplerin yapmadığı, evet, şeydir bu.
Yapamadığı şu anda.
Bugün mektepler yapamıyor, evet, ama bir ama uyduruk, maalesef, tüccar, esnaf pek çok insan yetiştiriyor.
Eskiden tabii belki bizden daha genç olanlar için geçerli değil ama bizim ve bizden daha büyük yaşlarda olanlar için çarşıya çocuk, evet, ilkokulu bitirdikten sonra en azından yazın çarşıya
alıştırılırdı.
Alıştırılırdı. Neden? Hani gitsin, sosyalleşsin, insanlarla ilişki kursun, bir sorumluluk alsın.
Paranın
ne yapar bu çocuk?
Paranın kıymetini anlasın.
Çay getirir götürür, çay getirir, temizlik götürür, yapar. Beklenti, evet, ondan o. Evet. Ama gün sonunda bu sene bunu yapıyor, seneye onu yapıyor. Eğer orada kalıcıysa,
doğru,
işi öyle öğreniyor.
Zaten esnaf çocukları mutlaka gider. Esnaf çocuğu olmayanlar da çocuklarını esnafın yanına verirlerdi. Yani esnafın kendine mahsus bugün bile aşılamayan, yani ne kadar cemiyet dejenere olursa olsun şu anda bile, mesela Türkiye için söylüyorum, en basit esnafın bile kendine mahsus bir meslek ahlakı vardır. Yani içine girdiğiniz zaman hayran olacağınız bir meslek şeysi vardır, ahlakı vardır. Bir mesleki şeref ve haysiyet endişesi vardır. Esnafın çoğunda var. Bunu çocuğa aktarıyorsunuz. Çocuk karşısında düzgün bir adam görüyor. Şimdi düzgün adam dediğiniz zaman zengin, tahsilli adamlardan bahsediyor. Halbuki biz düzgün adam diye ona demiyoruz.
Evet.
Biz düzgün adam diye haysiyetli, şerefli, ahlaklı, işinde, gücünde, ailesini kurmuş adama diyoruz. Evet. İsterse bir pazarcı olsun. Bizim için o düzgün adamdır.
Evet.
İşte bunu görüyor çocuk. Bakın bir çarşının cemiyete faydasına bakın. Yani ekonomik şeyi ayrı, tedavül ayrı. Muazzam bir
sadece
ekonomik.
Sadece insan yetiştirmek anlamında bile.
Ve Osmanlı cemiyetini, İslam cemiyetini yıllarca idare eden merkezlerden bir tanesi çarşı olmuştur.
Şimdi yine Osmanlı'ya dönelim. Bir çarşının ihtiyaca binaen kurulduğunu söylediniz. Bu çarşının olmazsa olmazlarını şöyle bir sıralayalım.
Şimdi küçük şehirler, büyük şehirler ve metropollerde tabii çarşının hususiyetleri farklıdır. Küçük şehirlerde, yani kasabalarda her meslek sınıfından en az bir kişi bulunur. Yani eski zaman için söylüyorum. Nalbant olmayan bir kasaba olmaz. Çünkü herkesin hayvanı vardır. Hayvana nal çakılacaktır. Şimdi nalbanta ihtiyaç yok. Çünkü hayvanlar hayatımızdan gitti. Her kasabada keçeci vardır. Keçeden yaygı yaparlar. Evlerin altına keçeler serilir. duvarlar asılır. Taşıma vasıtaları yapılır. Çantalar yapılır. Heybeler yapılır. Çobanlar keçeden kepenek yaparlar soğuk havalarda sırtlarına alsın diye. Yani çok yönlü.
Bazıları başlarına takar ve onun...
Yaparlar.
Değil
tabii,
mi? Tabii. Serpuş. Alameti farkı.
Mutaflık yani keçecilik. Mesela her kasabada çok keçeci diye soyadları var. Şimdi hiçbir yerde keçeci yok artık. Çünkü keçe ihtiyacı
şimdi
ortada. Şimdi
çocuklara etkinlik yapmak için keçe
yapıyorlar. Elbette ki bakkal. Bakladan gelir aslında ama yani içinde gıda ve evin günlük ihtiyaçlarının karşılandığı her şey. Manav çok olmazdı eskiden kasabalarda. Çünkü sebze meyve muntazaman hal olmadığı için, küçük şehirler için söylüyorum. Herkes sebzesini meyvesini yetiştirir, pazar günleri getirir satar. Kasabalarda bir de pazar geleneği
evet,
var.
O çarşılar ama bizim bildiğimiz kalıcı çarşılar değil.
Kalıcı
sebze meyve,
sebze meyve bulunmaz. Yani kasabada normal zamanda sebze bulmanız kolay değildir. Son zamanlarda oldu. İlk zamanlarda yoktu. Kasap da öyledir. Yani kasap ben bugün hayvan kesim, belli günlerde et kesilir. Ama bunu herkes bilir küçük kasabada. Gider kasaptan etini alır.
Ya da
hatta
öncesinde
rezerve eder.
Yazdıranlar da var değil mi kaynaklarda?
Evet ben et istiyorum. Bana şu kadar işte but ver, şunu ver, bunu ver. Et
bunu kesildi. Bana kesiliyor, ayır der. O da ona göre keser.
Ona göre keser. Tabii,
göre.
Bu da tabii buzdolabının olmadığı, buzdolabının olmadığı bir de insanların taze şeyi sevdiği bir devirde bu yürümez. Yani bugün çarşıların olmazsa olmazı bakkal, manav ve kasaplar farklı bir şekilde de olsa var. Zahireciler var. Eskiden ambarlara zahire konurdu. Şimdi bir kilo buğday alsanız hiçbir şey yaramaz. Ama o zaman ambarı buğdayla doldururlardı. Şehir yerinde bile. Niçin? Çünkü buğday ve buğday merkezli sarfiyat çok fazlaydı. Yani günde bir kilo unla evi döndüremezdiniz. Kalabalık evler. Şehirde
şimdi bir kilo
de
un alıyorsunuz.
Günlerce gider.
Buzdolabında saklayalım da bozulmasın bu, diyoruz.
Evet. O zaman bundan yemekler yapılıyor, çörekler yapılıyor, ekmek yapılıyor. Onun için devamlı ambarınızda bunların da olması lazım ve zahireciler var.
Bir de o zamanki evlerin bir kileri var.
Kileri var, ambarı var. Bir de herkesin hayvanı var. Hayvan için ayrıca zahire var. Yani bunlar da umumiyetle zahirecilerde satılır. Büyük şehirlerde ayrı hayvan zahiresi satan yerler
var. O zahireci dükkanı da çok enteresan, da çok değişik bir kokusu var.
Kendine mahsus bir kokusu evet. vardır. Hiçbir yerde rastlamayacağınız evet. o hububat kokusudur. Evet. Ona mahsus bir hububat kokusudur. Unun da bazen böyle tabii unlarda da o kokuyu hafifçe de olsa almanız mümkündür. Yine çarşının olmazsa olmazı bezzaz, kumaşçı. Mutlaka manifaturacı sonraki ismiyle mutlaka çünkü konfeksiyonun olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Kumaş kadından erkeğe 7'den 70'e herkese alakadar eden bir metadır. Yorganlarınızın yüzü. Kılıfı, döşeğinizin kılıfı, yastık kılıfı, evin döşemelerinden tutun, kadın elbiseleri, erkek elbiseleri, her şeyde bu var. Ve manifatura esnafı biraz zengin esnaftır. Yani
çünkü hali onun vakti, daha çok sermaye,
daha çok
ihtiyacı,
sermaye
var.
İhtiyacı vardır. Evet, hali vakti en yerinde olan esnaftır. Koşumcular, her evde hayvan olduğu için atın koşumu, üzengisi, semeri, nalı. Bunun için ayrı dükkanlar vardı eskiden. Hatta koşumcular diye aile isimleri var şimdi. Bazen çocuklara soruyorum sizin soyadınız ne? Bilmiyorum dedi. Koşmak acaba dedemler koşuyorlar. Yok dedim yavrum. Koşumcu demek bilhassa at için malzeme satan hayvanlara, şeylere, esnafa koşumcu esnafı derlerdi. Yine çarşıların çarşının içinde değil çok zaman çarşıya uzak bir yerde ama çoğu zaman çarşıyla irtibatlı yerinde tabak dükkanları.
Tabak, şimdi tabak deyince de
evet, yemek masaya tabağı
koyduğumuz tabak.
Tabak deri tabaklayan demektir. En pis işlerden ve en paralı işlerden bir tanesidir. Çok para kazandırır ama çok eziyetlidir. Yani bir kere çok kötü kokar. Deri tabaklamak çok zahmetlidir. Ankara'da tabakhane diye bir semt vardı. Orada hakikaten tabak esnafı vardı. Kokudan yanaşamazsınız. Ama derlerdi ki bir müddet sonra orada çalışanlar ona alışırlar. Onlara mis kokusu gibi gelir. Aktar dükkanının önünden geçince bayılırmış adam alışmadığı bir koku olduğu için.
Eyvah
anlatırlardı. Eyvah. Evet bunlar eskiden ihtiyaca binaen kurulmuş olan kasabaların olmazsa olmaz esnaflarıydı. Lokanta bulunmazdı. Çünkü kimse lokantada yemek yemezdi. Aşçı bulunurdu. Küçücük bir dükkanda bir adam yemek pişirir. Esnaf onu satın alırdı. esnafa veya çırağa ile yollardı. Yani orada oturup da...
O da esnaf için mi?
Esnaf için. Yolcular da yiyebilir.
Yani gelen geçen olmasa bile... Ki evet. Zannediyorum herhalde yakın zamanda da öyleydi. Esnaf da elinden sefer tası dediğimiz değil mi?
Yemek getirdi. Daha çok büyük kasabalar için bu benim söylediğim. Ve yolcular için. Yani lokantada oturup da hele ailece oturup insanların lokantada yemek yemek kültürü bize 50'lerden 60'lardan sonra gelmiştir. Ondan önce hiçbir yerde. Hatta Anadolu şehirlerinde ben çok gezerdim çocukluğumda da yemek yiyecek bir lokanta bulamazdınız. Aşçı dükkanları vardı. Aşçı. Esnaf aşçısı.
Bir de bu aşçılar tabii sonrasında cemiyetlere de gider insanlar. Dolayısıyla öyle bir özelliği de var. Yani sadece orada sattığı birkaç kap yemekle geçinmiyor.
Bunlara keyven ederler. Aşçı mesela düğün olacak. Sünnet velimesi, hacca gidecek bir adam. Askeri devamlı biliyorsunuz yemek verilir. Bizim en büyük sosyal aktivitemiz eskiden yemek vermekti. İnsanlar çeşitli vesilelerle yemek verirlerdi. Aşçı çağırırlardı. Normal evin aşçısı kadın olsun erkek olsun bu işi kotaramaz. Onu ayar. Çok kalabalık yemek verme işi onlarındır. Hatta bunların kendi kazanları var. Onu da kiralarlar ayrıca. Onlarla yemeği pişirirler. Bunların esas işi de odur. Yani sadece dükkanda sattığı değil, aynı zamanda bu cemiyetlerde yemek pişirerek de ayrıca para kazanırlardı. Dükkan sayılır mı? Kahvehane. Bizim kültürümüzde olmazsa olmaz.
Bence çarşının merkezi. Hatta yani çarşının da varsa bir merkezi o da kahvehane.
Kahvehanedir. Hatta birkaç kahvehane vardır. Büyük şehirler için söylüyorum. Yaşlıların gittiği kahvehane, gençlerin gittiği kahvehane, okumuşların gittiği kahvehane, esnafın gittiği kahvehane. Bunlar da hatta kasabaların, köylülerinin bile gittiği kahvehaneler farklı olurdu. Maalesef bu Türk memleketi için yadırgatı çok kişiyi küçücük bir kasabada pek çok kahvehane vardır. Kahvehane insana tembelce oturulan bir şeyi hatıra getirir. Aslında öyle değildir. Yani şimdi belki öyle olabilir ama vaktiyle kahvehane boş boş oturan miskin insanların oturduğu bir yer değildi.
Evet, onunla ilgili özel programlar
yani yaptık zaten. Yani. Yani istirahat için, sosyalleşmek için, sohbet için, arada bir uğranılan yerdi. Böyle sabahta akşamı kadar orada oturup insanlar eskiden oyun oynamazdı. Şimdiki kahvehaneler o zaman kahvehanesi böyle bir fark vardı. Hı hı. Şimdi bu çarşılar... Kasabalardaki çarşılar açık çarşılardır. Kasabalarda kapalı çarşılara rastlanmaz. Ve bir esnaftan iki tane olmaz umumiyetle. Neden olmaz? Çünkü o kasabanın potansiyeli ancak bir esnafı geçindirecek kadardır. İkinci bir esnaf açarsa hem geçinemez hem de hoş karşılanmaz. Diğerinin rızkına mani olduğu
zaten
düşünülür.
Zaten izin de vermez herhalde.
İzin de vermez. Eskiden zaten ahi ananesinde bir beldede ihtiyacın dışında esnaf açılamazdı. Ama diyeceksiniz ki bu rekabete, ticari rekabete engel esnaf tutturduğuna mı satar? O da yok. Onun da ayrı ahlak kaideleri
evet.
var.
Onu yine kuruluşları kendi içinde onu denetleyenler izin vermiyor. Kısa bir ara verelim sonra büyük şehirlere ve özellikle kapalı çarşılara geçelim. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Çarşıları konuşuyoruz. Artık yavaş yavaş şehrimizi büyütelim.
Evet.
Ve kapalı çarşılara geçelim. Bir kere tabii şehirlerin içinde kasabalar gibi artık tek bir çarşı yok.
Tabii şehirler büyüdükçe bu çarşılar prototipi aynı kalmakla beraber hacmi büyür. Hacmi büyüdükçe de bazı ufak tefek değişiklikler olur. Şimdi çarşı dediğimiz zaman bizim aklımıza mahalle çarşıları geliyor. Ve mahalle çarşılarının büyük şehirlerde hem açık hem kapalı muadilleri var. Bir de semt pazarları var. O da bir çarşıdır. Semt pazarları umumiyetle Anadolu'da kasabalarda köylülerin gelip alışveriş yapabilmesi. Yani hem alış hem veriş yapabilmesi için kurulur. Her kasabanın günü ayrıdır. Umumiyetle sebze ağırlıklıdır. Ama sebze dışında da bir köylüye lazım olan zaruri giyimden tutun hayvan aksamına kadar bunlar da o pazarlarda satılır. Bunların muadili büyük şehirlerde de var. Bir çok eski bir gelenek. En büyük şehirlerde bile her semtte semt pazarı var. Ve semt pazarının ağırlığı %70 sebze meyvedir. İnsanlar haftalık sebze meyve ihtiyacını oradan alır. Biraz şarküteri, peynir falan. Geri kalanı da ufak tefek çorap, ufak tefek tekstil ürünleridir. Umumiyette şey budur, pazar. Bu zaten herkesin bildiği bir şey. Bunlar da şimdi format değiştirdi. Sosyete pazarları kuruldu.
Evet.
Yani markaların ucuz mamulleri veya replikaları bu pazarlarda satılıyor. Sosyete çok pahalı şeyler aldığı zannedilir. Halbuki buradan alışveriş yapılır ironisiyle. Bunlara sosyete pazarı denir. Ucuz değiller, pahalı da değiller. Ama bilhassa İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin her yerinde bu sosyete pazarlarına rastlamak mümkün. Bu yeni bir trend ama. Çok 20-30 senelik bir trend. Ondan evvel bit pazarları vardı. İnsanlar bir ev kapandı mı, insan öldü mü veya taşındı mı eski eşyalarını yanında götürmezdi. Pazara getirir satardı. Yani çünkü eşya taşımak zor, yeni. Ondan ilhamla bit pazarları ortaya çıktı. Bitin bitle alakası yok. Bayat pazarıdır. Yani eski pazarıdır. Eski eşya pazarıdır. Bunlar da büyük şehirlerde de küçük şehir. Küçük şehirlerde belli zamanlarda yani. Ama büyük şehirlerde muntazaman bit pazarları var. Avrupa'da da çok rağbettedir. Şimdi bu ikinci el pazarlarına
antika
dönüştü.
Antika
pazarlarıydı. Şimdi ikinci el pazarına döndü. Hem antika var, hem ikinci el, hem de hobi eşyalar var. Bu da pazarın bir başka türüdür. Bunun dışında büyük şehirlerde iki çeşit pazar var. Kapalı pazar, açık pazar. Bir de iki türlü pazar var. Karışık pazar, münferit pazar. Münferit pazarda sadece bir şey bulursunuz. Kitap, balık. Balık pazarı mesela. Çiçek pasajı vardı mesela Beyoğlu'nda. Yıkıldı, sonra yeniden yapıldı ama şimdi adı sadece çiçek pazarı. Eskiden sadece çiçek satılırdı.
Çiçek satılırdı.
Evet, sadece. Sonra çiçekler başka yerlere dağıldılar. Böyle pazarlar var. Perşembe pazarı. Sadece Nalburiye. Eskiden orada bir pazar var. Ama bir de her şeyin satıldığı pazarlar var. Bu her şeyin satıldığı pazarlarda bile gördüğünüz zaman bir kümeleşme görüyorsunuz. Şimdi karışmış olsa bile bir kümeleşme vardır. İstanbul'dan bahsettiğiniz zaman İstanbul'un en meşhur çarşısı Kapalı Çarşı'dır. Kapalı Çarşı eskiden de Bizanslar zamanında da orada bir çarşı olduğu biliniyor. Bizans'ın Çemberli
Taş'ta
kapalı,
kapalı
bir çarşı olduğu düşünülüyor. Hı-hı. Evet, düşünülüyor ama yani kalıntıları bulundu. Beyazıt'ta ve Çemberli Taş'ta da bir açık pazar oldu. Bir de aşağıda Cerrahpaşa'da Bizanslar zamanında açık pazar oldu. Bir de Ayasofya Kilisesi'nin iki tarafında açık pazarlar olduğu, biri kumaş, birisi bir koku üzerine tahmin ediliyor bir takım kaynaklarda. Fatih Sultan Mehmet o Bizanslardan kalma çarşı harabesinin olduğu yerde bir çarşı yapılmasını emir buyuruyor. Makul olan da budur. Çünkü şehrin merkezidir. Limana da yakındır. Yani o zaman Eminönü liman olarak düşüneceksiniz. Ve bu kapalı çarşı yıllarca büyüyerek, kısımlara ayrılarak, yanarak, yıkılarak, yeniden yapılarak,
içine hanlar eklenerek,
binalar eklenerek.
Ama sadece satış değil, aynı zamanda bir üretim merkezine
tabii,
de dönerek.
Tabii imalathaneydi eskiden. Şimdi imalathane kalmadı. Yakın
peki,
zamanda kalmadı.
Orijinali de böyle mi yani? Evet. Bir pazar kurulduğunda aynı zamanda onun üretim yeri de orası mıdır?
Pazarda değil ama çarşıların bazısı imalatı kendisi yapar. Çünkü yani çarşı dediğimiz yer sadece satış değil, aynı zamanda imalatın da yapıldığı yerdir. İmalatı kendi yapanlar var.
Şimdi çarşıdan bahsediyorsak, bir yola girdiğimizde, ana caddeden girdiğimizde kuyumcularla karşılaşıyoruz önce. Zannediyoruz ki bunlar sadece satış yapıyorlar ama onların aynı zamanda arkalarda imalathaneleri de var.
Eskiden, şimdi hala var onların bir kısmı taşınmakla beraber. Eskiden kapalı çarşı ve benzeri çarşıların ekserisinde satıcılar aynı zamanda imalatçıydı. Ha belki mesela kumaş satanlar imalatçı değildi. Çünkü kumaş dokumak bayağı bir şey icap ettiriyor.
Ama mesela Bursa gibi yerlerde.
Ama Bursa'da öyle değil.
Değil mi?
Bursa'da imalathane ayrıca onun satış yeri.
Evet.
Bugünkü fabrika satış mağazaları gibi. Her ikisine de rastlamak mümkündü kapalı çarşıda. Hem imalatçı hem zaman içinde sokaklar zaten şehir gibidir kapalı çarşı.
Şimdi kapalı çarşıya girdiğinizde aslında o yolları sağa sola açılan küçük yollar ve onların sonunda onları destekleyen hanlar olarak görmek lazım.
Evet, yukarıdan bakıldığı zaman da az çok.
Değil mi? Şekil olarak ona benziyor.
Evet, ona benziyor. Bir mahalle. Zaman içinde esnaf bir araya gelmiş. Bir araya gelmenin de şöyle bir avantajı var. Hem müşteri için hem satıcı için faydası var. Satıcı için bir dayanışma, onda olmayan onda oluyor. Aynı zamanda müşteri için de bir fiyat dengelemesi oluyor. Yani aynı malı satanlar aynı çarşıdaysa
ya da alternatiflerini
bulabiliyorsunuz, hızlı karar verebiliyorsunuz. Ayrı ayrı olduğu zaman
şimdi alışveriş merkezlerine de bu kural geçerli değil mi?
Böyle, aynen böyle. Hı-hı. Bu bir mantıklı bir şeydir. Ve zaman içinde bakıyorsunuz kapalı çarşı gibi büyük çarşılarda işte dericiler bir tarafta, feşçiler bir tarafta. Yukarı doğru çıkar kapalı çarşı biliyorsun. Bayezid'e kadar. Hı-hı. En yukarıda bakıcılar çarşısı vardır. Altında dericiler vardır.
Girişi bu arada nereden? Beyazıt'tan mı? Yoksa
çok çeşitli giriş kapıları var.
Var ama ana giriş hani burası
ana giriş var. Ana giriş
Beyazıt'taki.
Bayazıt'taki. Evet. Bayazıt'taki ana giriş yukarıdan girişi var. İhtişamlı olanı da o çünkü zaten. Girişin.
O Tuğralı
kısım da. Ve zaten kapalı çarşı denizde hep o resim akla geliyor. Şimdi Kapalı Çarşı'nın muadilleri var. Kapalı Çarşı Fatih Sultan Mehmet yaptırdı. 1894'te çok ağır bir hasara uğradı. Sultan Abdülhamid zamanında yeniden imar edildi. Vakıftır. Fakat zaman içinde satıldı. Şu anda Kapalı Çarşı'da vakıf olan dükkanlarda var. Hususi mülkiyette olan dükkanlarda.
Vakıf dediğiniz zaman neyin vakfı?
Kim? Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilmiş. Bunların bir kısmı şahıs vakfıdır. Daha doğrusu mabet vakfıdır. Hı hı. Bir kısmı ise devletin kurduğu vakıftır. Devletler de vakıf kurar. Vakıflar iki türlüdür. Bir şahısların kurduğu vakıf. Hakiki vakıf budur. Bir de devletin kurduğu vakıf. Devletin kurduğu vakıf bir karşılıksız amme hizmeti için yapılır.
Aslında devlet, bir işletme modeli oluşturuyor.
Devlet bir okul yaptığı zaman bu bir vakıftır aslında. Devlet arazinin üzerine bir okul yapıyor. Parasız insanlar orada okuyorlar. Hı hı. Bu devletin yaptığı vakıf. Peki yarın bugün burayı yıkabilir mi? Yıkabilir. Yerine bir tapu dairesi yapabilir. Niye? Ama şahıs vakfıysa yapamaz. Hı. Şahsın yaptığı bir mektebi devlet yıkamaz, satamaz, başka maksatta kullanamaz. Ama kendi yaptığı vakfı o bir tahsistir çünkü. Bir hizmete tahsis.
Göre...
Evet, değişebilir. Hı hı. Kapalı Çarşı'nın bir kısmı mabetlere yapılan şahıs vakıflarıdır. Bir kısmı padişah tarafından yapılmış hükümet vakfıdır. Bir kısmı meşrutiyet ve cumhuriyet devrinde şahıslara satılmıştır. Normalde satılmaması lazım. Hmm. Ama satılmış, yok bazı.
Şu anda da içeride kendi dükkanı olan, hatta var. Hanlara sahip var. Olanlar var.
Var. İşte bu şekilde oluyor. Ya yangın oluyor, harap oluyor, tamiri mümkün değil. Satıyorlar, bir para alıyorlar oradan vakfa. Adamın ucuz bir dükkanı oluyor. Yani böyle İstanbul'da pek
aslında
çok vakıf eserini
alanlar. Aslında yıkıntı bir yeri elden çıkarttığını zannederken çok değerli bir şey.
Evet
şeyi,
maalesef.
Değil mi?
Maalesef. Yani İstanbul'da bu çok yapıldı. Bu vakıfların en işte şey bariz yağması budur. Yani vakıfları imar edeceğiz diye vakıflar çok büyük zarar gördü. İstanbul'da Kapalı Çarşı kadar meşhur olan bir de Mısır Çarşısı vardır. Mısır Çarşısı küçüktür. Yeni Cami Vakfı'dır tamamen. Orada da şu anda hususi mülk var. Yani satılmışlar, satılmaması lazım. Hatice Terhan Valide Sultan tarafından yaptırılmış. Neden Mısır Çarşısı? Mısır'dan gelen eşyalar satıldığı için söylerler. Mısır...
Halbuki orijinalinde aslında şimdiki gibi baharat satılmıyor.
Baharat satılmıyor. Satılmıyor. Güya Mısır'dan gemiler gelirmiş. Mısır eşyası orada satılırmış. Mısır aynı zamanda garnizon demektir. Yani Mısır satıldığı için değil. Benim anladığım Mısır Çarşısı'nın yapılışı Mısır irsaliyesinin, yani Mısır gelirinin kullanılmasıyla yapılmış. Yani Mısır'dan gelen gelirle yapıldığı için oraya Mısır Çarşısı denilmiş. Çünkü eski Türklerde bina isimlendirmeleri şimdiki mantığa göre değildir. Mesela hiçbir camiye yaptıran bir isim vermiş. Şimdi bir adam cami yaptırıyor. Diyor ki işte Hacı Mustafa Okatan Camii diyor. Veya Köyaltı Camii diyor mesela. Yazıyorlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı falanca müftülüğü. Eskiden böyle bir şey yok. Hiçbir caminin ismi yok. Mesela Fatih Sultan Mehmet Fatih'te bir cami yaptırmış. Buraya biz Fatih Camii diyoruz. Fatih Sultan Mehmet oraya Fatih Camii dememiş.
Ne demiş mesela? Adı
Ebu Ülfet Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı Camii Şerifi. Resmi ismi bu. Halk bunu kullanmaz ki.
Peki halk ne demiş? Halk Fatih Camii demiş.
Mesela Ayasofya Camii. Orası Fetih Camii denmiş. Resmi kayıtlarda böyle geçiyor. Fethedildiği için. Ama hiç kimse Fetih Camii demiyor. Ayasofya Camii diyor. Yani bu cami isimli Leylekli Camii, işte Tek Minareli Camii, Burmalı Mescid. Bunlar hep halkın verdiği isimlerdir. Muhtemelen bu Kapalı Çarşı'ya Kapalı Çarşı diyen de halk, Mısır Çarşısı'na Mısır Çarşısı diyen de halktır. Zaman içinde Mısır Çarşısı spesifik bir baharatçıya dönüştü. Şimdi tekrar o bu hususiyetini kaybetti. Şu anda baharatçı olmayan dükkanlar da var.
Çok en az evet, baharat var şu anda.
Azaldı gitgide. Çünkü zaman
lokum
içinde...
Lokum satmasa baharatçılar da baharat satmayacaklar.
Satmaz. Zaman içinde istihlak, tüketim ananeleri değişiyor. Yani eskiden pazardan aldığınız şeyi almıyorsunuz veya almadığınız şeyi almaya başlıyorsunuz. Onun için pek çok şey zaman içinde değişmiştir. Sultanahmet'e inelim. Sultanahmet'te Aras da var. Aras da küçük Kapalı Çarşı demektir. Daha çok böyle külliyelerin gelir getirisinde yanına yapılır. Anadolu'da da vardı büyük şehirlerde 10-15 dükkanlı. Aras da derler oraya. Orada aynı dükkanlar da olabilir. Çünkü zaten şehrin çarşısı vardır. Farklı dükkanlar da olabilir. O şey kriter aranmıyor. O tek yapılış sebebi gelir getirmesi. Bu da öyle bir yer. Burası sipahi çarşısıymış. Yani daha çok at, hayvan, deri, koşum satılan bir yermiş. Fakat bir yangın geçirmiş. Arkasından zelzele geçirmiş. Ondan sonra şu anda orası
Turistik
eşya satan. Tamamen turistik eşya
hepsi
satan bir yer.
Aynısıdır.
Ve konsept zaten orası biliyorsunuz. Şimdi turistik oldu. Eskiden evlerin olduğu bir yerdi. yani Ayasofya mahallesi üst sınıf okumuşların oturduğu, bürokratların oturduğu bir mahalleydi. Şimdi öyle değil tabii
ki. Şimdi Süleymaniye'nin altındaki o eski neredeyse artık yıkılma noktasına gelmiş çarşı da restore edildi.
Evet, orası restore edildi.
Orası da Türk el sanatlarına,
tahsis edildi. Şimdi tabii ister istemez artık şey gelenekleri değişince, alışveriş gelenekleri, bu gibi eski çarşıları ya bir müzeye dönüştürüyorlar ya belli malzemelerin, turistik, kültürel malzemelerin satıldığı yere dönüştürüyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Böyle oluyor. Tabii bazı şeyler tabiatı icabı doğuyor. Şimdi İstanbul'da vaktiyle belli malların satıldığı çarşılar vardı. Mesela hakkaklar. Hakkak oymacı demek. Daha çok mühür yapılan yerdi. Bugünkü Sahaflar Çarşısı'nın olduğu yerdeydi. Daha önce sahaflar da aşağıdaydı. Kapalı çarşıya doğruydu. Orada bir yangın çıktı. Hakkaklar oradan birer ikişer taşındılar. Hakkaklık da eski şeyden çıktı. Oraya kitapçılar geldi. Cumhuriyet'ten evvel 1910 senelerinde.
Şimdi bu Büyük Çınar Ağacı'nın bulunduğu yerdeki giriş kapısı.
Evet. Orası eskiden Sahaflar Çarşısı, şimdi Sahaflar Çarşısı diye biliniyor. Evet. Burası İstanbul'un en namlı çarşılarından bir tanesiydi. Aynı zamanda entelektüel bir merkezdi. Orada sahaf demek kitap satandır ama daha çok eski kitapları satan kişiye derler. Bu sahaflar da yani çok oturaklı adamlardı. Bazılarını tanıdık. Çok entelektüel. Yani birer profesör gibilerdi. Hem de öyle sahaflar vardı ki.
Yaklaşık da sohbet etmek sorusu ama cesaret ister değil mi?
Mesela bir kitap arıyorsunuz. Evladım sen ne çalışıyorsun diye sorar. Siz dersiniz ben şunu çalışıyorum. Sen şu kitaba bakacaksın. Şu kitaba da bakacaksın. Şu kitaba da bak ama onun yarısı şu. Bir sahaftan bunu, bir hocadan bunu alamazsınız bu detayı siz. Hatta bazı sahaflar evladım o senin dediğin o kitabın 150. sayfalarında diyecek kadar kitaba vakıf insanlar vardı. Ve oturdukları zaman benim diyen vaiz ve konferansçıyı susturacak kadar genel kültüre sahip çelebi insanlardı. Onlardan şimdi çok az.
Tabii onlar sadece kitap satmıyorlar. Aynı zamanda o kitapları o zaman dilimi içinde okuyorlar.
Okuyorlar tabii. Okuyorlar. Yani şimdi, sadece...
Şimdiki hangi sahaftan böyle bir şey bekleyebiliriz? Şimdi, o çarşı kitap, duruyor hala ama üniversite sınavına giriş testleri satan.
Bir de eskiden kütüphane memurları öyleydi. Tabii ki istisnaları vardır ama kütüphane memurları hangi rafta hangi kitap var, içinde ne var, onu nasıl okumalısınız, nasıl de onu bilirlerdi. Kütüphane memurlarının çoğu böyleydi. Vaktiyle İsmail Sahip Sencer'den falan onlar öyleymiş ama biz de böylelerine yetiştik. Yani kütüphanesinden haberdar. Yani muhafızlığını yaptı kütüphanede. Evet. Ne olduğundan haberdar. O insanlardan kalmadı. Bakın alışveriş gelenekleri gene değişti. Kitap o kadar yaygınlaştı. Basımı kolaylaştı. Sahaflar birer ikişer normal matbu kitap satmaya başladılar. Evet, evet. Eski kitaplar rağbetten düştü. Zaten eski yazı okuyan çok az kimse var. Düştü ve onlar kitap satmaya başladılar. Sattıkları kitaplar da avantür kitaplar veya üniversite hazırlık kitapları olmaya başladı. Evet. Sonra geçinebilmek için çünkü kitabın kar marjı düşük kırtasiyeye döndüler. Evet. Sahaflar Çarşısı eski hususiyetini kaybettim. Sahaflar Çarşısı'nda her sahafın ulemadan, efendim ileri gelenlerden arkadaşları vardı. Onlar o dükkana, küçücük dükkanlara gelip otururlardı. Sahafa gittiğiniz zaman orada tanımadığınız ama aslında çok meşhur insanlar görürdünüz. Onlarla sohbet ederlerdi. Siz bir kenara sinip kitaba bakıyormuş gibi yap, onları dinlediğiniz zaman o 5-10 dakikalık zaman arasında çok şey öğrenirdiniz. Sahafların bir de böyle bir halk kültürüne hizmet kısmı vardı. O da ortadan kalktı. Hı. Şimdi karşıda Kadıköy'de ve Beyoğlu'nda sahaflar var. Eski sahaflar, Beyazıt'taki sahaflar çağısı popülaritesi tamamen kaybetti.
O da buralar... ikiye ayrılıyor. Sağ tarafta giden tamamen üniversite.
Evet öyle oldu. Ama vaktiyle yani 90'lara kadar sahaflar çağısı en popüler kültür merkezlerinden bir tanesi. Oradaki kahvehaneler bile. Şimdi Beyoğlu'nda, Kadıköy'de yine kitap satan yerler var.
Sözünüzü kesin ama restore ediyoruz diye de bir şeyin özünü çok bozuyorlar. Mesela ben işte Sahaflar Çarşısı artık o üniversite yıllarında her gün gittiğimiz bir yerde. O çınar altında satılan incik boncuk bile aslında o kültürün bir parçasıydı. Orayı temizliyoruz, restore ediyoruz diye orayı bomboş taş bir alana çevirdiler.
Maalesef öyle oluyor. Yani bu restorasyon problemi bizde öteden beri bir sıkıntıdır. Yani aslına uygun mu yapmalı yoksa modernleştirmeli mi, yani son zamanlarda da bu tartışılıyor. Evet, normalde şöyle düşünebilirsiniz, bu bizim hayatımızın bir parçasıyız, o zaman bunu değiştirebiliriz biz. Ama biz artık öyle bakmıyoruz. Çünkü o kadar büyük bir kırılma yaşanmış ki artık eski hayattan bize kalan mimari eserler, kitaplar, elbiseler, objeler o haliyle kalmalı. Bize o devri anlatmalı. Onun için onu değiştiremezsiniz siz. Hı hı. Yani bir cami kubbesinde çirkin, kötü nakışlar varsa öyle kalmalı. siz onu düzeltmemelisiniz. Hı hı. Efendimiz bu namazca burada namaz kılsa hala yaşıyor. Hayır. Bu artık o devrin yadigarı. Efendim zaten 18. asır tamir edilmiş. Tamam, 18. asır da bizim için bir öğrenme
ama 18. asırdan kalan bir şey sonuçta, bir şeydi, gün yani, sonunda.
Evet, bir devamlılığı var ama.
18. asırda dün değil sonuçta. Evet,
onun için dediğiniz gibi sizin yapılan restorasyonlar mümkün mertebe aslına sadık kalmalı. Bir dergahın avlusunu mermerle kaplamışlar. Evet. Bu Arnavut kaldırımları kimleri gördü? Şey Şamillerden tut, kimler oraya basmış? Niçin onları değiştiriyoruz? Efendim yürüme zor, zor olsun.
Mermer daha mı kolay?
Mermer i̇lk, daha mı kolay?
İlk su
kırılacak.
Damlasında
sonra usta bir akıntı şeyi yaparsınız.
Orada o dokuya dokunduğunuzdaki o eğim, o kırılma, o bazen kavis.
Öyle olmalı.
Tabii o zaten insanları çağırıyor.
Ama insanlar ne diyor biliyor musun? Ne güzel olmuş diyorlar. Hmm. Çoğunluk böyle diyor.
Tertemiz olmuş.
Ama tabii biz onlara bakmıyoruz. Bu hususlarda ayak takımı değil miyim de, yani umum karar veremez. Hmm. Yani burada aklı selim sahipleri ve mütehassıslar karar verir. Eskiye dair her şeyi korumalı. Tarihi çevre bilinci diye ben bir kitap okumuşum çok eskiden. Şimdi biz bir eski evi koruyorlar ne güzel diyorsun ama o eski ev önündeki çeşmesi, yanındaki mezbelesi, ileri taraftaki hanı hamamıyla bir bütündür. Hmm. Siz Süleymaniye bir evi korumuşsunuz, yanında çirkin bir kagir apartman var. Bu tarafında bir otopark var.
Zaten.
Bu korumuş olmadınız siz bunu. Tamam, yapacak bir şey yok, ayrı mesele ama.
Ama senelerce koruyamadık ki. Evet, ben üniversitedeyken de o evler üzerinde tabelasıyla koruma altındaydı. Ta ki yanana, yıkılana kadar. O kadar çok ev vardı ki.
Evet, bir de o evler içinde yaşayanlarla bir espridir. Yoksa turistik otel, butik otel olunca o eski havayı vermiyor.
Yani çok haklısınız ama bazen otel olmasına bile seviniyorum en azından.
Ben de. Hiç değil. Çünkü Avrupa'da da böyle. Hmm. Yani Avrupa'da da eski şehirlerin tamamı bakımlıdır. Tabii onların şöyle bir şansı var. Bizde ahşap, onlarda kâr gir. Hı hı. Koruması daha kolay. Hepsi sanat galerisi olmuştur. Hepsi butik otel olmuştur. Kafe olmuştur. Hepsi...
Ama en azından bina olarak
hiçbirisi korunuyor.
Şöyle, en azından dışıyla, tarihiyle var ama içiyle de güncel bir hizmet.
Evet, evet,
bir
evet.
Orta yol bulmuş,
evet,
en
evet,
azından.
Ben ona razıyım. Yani.
Sultanahmet'te de hala mesela pek çok eski ev evet. sahibi kişi ise eğer butik otele dönmüş durumda. Ben bundan şikayetçi
ben
değilim.
De
yeter ki
ayakta kalsın.
İçindekiyle, dışındakiyle ayakta kalabilsin.
İçindekini muhafaza etmek zaten çok zor. Kolay bir şey değil. Çünkü çok süratli değişen bir şey. Ev işi eşyası. Ama dışı hiç değilse bize belli bir devri anlatıyor. Hı-hı. Canlı bir şahit. Siz canlı şahidi susturamazsınız. Değiştiremezsiniz. İfadesini başkalaştıramazsınız.
Tabii o dönemde yaşamış insanları ve kültürü de anlatıyor bize.
Evet.
Yani hani diyoruz ya, mezarlıklar bir toplumun tapu senedidir, bir
halbuki,
dönemi.
Halbuki
hepsi bir bütün halinde.
Halbuki mezarlık ne kadar gıcık bir şey. Şehrin ortasında koskoca bir arazi ve iğri büğrü mezar taşları, börtü böcek. Ama öyle de değil işte. Orası hem bir oksijen kaynağıdır o ağaçlarıyla, hem de o mezar taşlarıyla sizin tarihinize şahitlik ediyor.
Evet.
Muazzam
ben
yer.
Ben buradaydım diyorsun.
Ben buradayım diyorsunuz. Evet. Ve de herkes istemez ama insana ibret aldırıyor. Niçin mezarlıklar Osmanlılar'da şehrin içindedir? Mezarlık şehrin içinde olmasa bile hazireler var. İnsana ölümü hatırlatıyor devamlı. Ölümü hatırlamak ne demektir? Karamsarlık demek değildir. İnsanlar bunu da yanlış anlıyor. Ölümü hatırlayan bir insan karşısındakini kırmaz.
Hı hı.
Dünyaya fazla düşkün olmaz. Çalıp çırpmaz. Daha cömert olur, daha merhametli olur, daha affedici olur,
i̇nsan
daha olur. Çünkü öleceğim.
Çünkü insan ölümlü ve sen insan olduğunu hatırlarsın.
Evet. Onun için birisi trafik kazası geçirmişti, bir dostumuz. Araba uçuyor uçurumdan. Adamcağız şans eseri kurtuldu. Bir gözü gitti ama şans eseri kurtuldu. Dedim ne düşündün? Kesin ölüyor çünkü. Kurtuluş mümkün değil. Dedi ki o anda bütün hayatım süratle gözümün önünden geçti. Ve dedim ki yazıklar olsun bana kırdığım insanlar.
Hmm.
Ve arkasından düşüp de kendime helak ettiğim işlere pişman oldum dedi. Ölürken adam ölmedi ama ölürken düşüncesi buydu. Kırdığım insanlar ve lüzumsuz yere arkasından kendime helak ettim. Demek ki bakın bu adam bize bir nasihatçı. İşte ölümü hatırlatmanın böyle faydası var. Bu çarşılar da aynı şekilde bugün eski çarşılara bak. Ha bir de bedestenler var, ondan bahsedeyim. Şimdi bedestenler çarşı oldu, kapalı çarşı, küçük çarşılardır. Eskiden bedestenlerin çok farklı bir fonksiyonu vardı. Bedesten bez asistandan gelir. Manifatürcü demek. Fakat esas fonksiyonu o değil. Bankadır. Daha doğrusu kiralık kasadır. Kıymetli mücevheriniz, paranız varsa evinize saklayamıyorsunuz. Neden saklayamazsın? Hırsızlar ama daha çok yangın. Götürüyorsunuz bedestene. Teslim ediyorsunuz. Makbuz alıyorsunuz. Kilitliyor. İstediği zaman alıyorsunuz. Cüzi bir ücret karşılığında. Çok muhtemel adamlar. oradakiler. Ve taş olduğu için ve demir olduğu için hem emniyetli hem yangına ve zelzeleye karşı korunaklı bu bedestenler. O zamanın kiralık kasaları, herkesin bedestende işi var. Bu bedesten aynı zamanda borç para verme işleri yapıyor. Yani bankalar gibi cüzi bir şeyle, o haram olan faiz de değil, onu İslami bir şekilde veriyor. Para muamelesi. Onlar sonradan şeye dönüştüler. Sarraflara, döviz satıcılarına dönüştüler. Ama bedesten vaktiyle hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisiydi. Şimdi bedesten gördüğünüz zaman insanlar çarşı diyorlar. Çünkü çarşıya dönüştü onlar. Evet, normal bildiğin turistik çarşılara dönüştü.
Adı kaldı.
Adı kaldı evet, bedesten.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Için. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.